Ayrım 31.
Fabris bir yıl önce yaptırılan ve General Fabio Conti'nin başyapıtı olan odalardan birine, o güzel obeisans passive, edilgin itaat adı verilmiş olanına yerleştirildi. Genç adam hemen pencerelere koştu. Bu parmaklıklı pencerelerden şahane bir görünüm uzanıyordu. Çevrenin sadece küçük bir köşesi kuzeybatıda yöneticinin iki katlı güzel sarayının galeri biçimindeki çatısıyla gizleniyordu. Yönetici sarayının zemin katta kurmay heyetinin çalışma odaları bulunuyordu. Fabris'in gözleri önce ikinci kattaki pencerelerden birine takıldı. Orada şipşirin kafeslerin içinde her türden bir sürü kuş bulunuyordu. Fabris çevresinde zindancılar gidip gelirken onların şakımasını dinlemekten, akşamın alacakaranlığının son ışınlarını selamladıklarını görmekten büyük zevk alıyordu. Bu kuş yuvalı pencere Fabris'in pencerelerinden birinin 25 ayak kadar ötesindeydi. 5-6 ayak kadar da aşağısında bulunduğundan kuşları kuş bakışı görüyordu. O gün ay ışığı vardı. Fabris'in cezaevine girdiği sırada da sağ koldaki ufukta Trevise'ye doğru Alplerin zinciri üzerinden görkemle doğuyordu. Saat akşamın henüz 8:30'uydu. Ufkun öbür ucunda da batıda portakal renkli kızıllıkta parlak bir alacakaranlık, Viso Dağı'nın çevreleriyle Listen Cenis Dağı'na ve Torino'ya doğru yükselen Alplerin öbür doruklarının çevrelerini kusursuz biçimde çiziyordu. Fabris başına gelen felaketi aklın ucuna bile getirmeden bu yüce, bu eşsiz görünüm karşısında duygulandı, hayran oldu. Demek ki Clelia Conti bu eşsiz güzellikteki evrenin içinde yaşıyordu. O düşünceli ve ağırbaşlı ruhuyla Clelia bu görünümden herhangi bir başkasından daha çok zevk alıyordur. İnsan burada Parma'dan 100 fersah ötedeki ıssız dağlardaymış gibi hisseder kendini. Ruhuna seslenen bu ufukları hayranlıkla seyredip sık sık da gözlerini yöneticinin güzel sarayı üzerinde durdurarak pencerede 2 saatten fazla geçirdikten sonradır ki Fabris ansızın ''Yani şimdi burası bir tutuk evi mi? Onca korktuğum şey bu muymuş?'' diye haykırdı. Kahramanımız her adımda sıkıntılar, acılık nedenleri görecek yerde cezaevinin güzellikleriyle adeta büyüleniyordu. Ansızın korkunç bir gürültü Fabris'in dikkatini şiddetle gerçeğe döndürdü. Bir kuş kafesine benzeyen, özellikle de çok ütümlü olan tahtadan yapılmış odası şiddetle sarsılıyordu. Bu olabildiğince garip gürültüyü köpek havlamaları, keskin küçük çığlıklar tamamlıyordu. Fabris, ne oluyor böyle? Bu kadar erkenden kaçabilecek miyim diye düşündü. Bir dakika sonra Fabris gülüyordu. Belki şimdiye kadar bir cezaevinde gülünmediği gibi gülüyordu. Generalin emriyle zindancılarla birlikte yukarıya bir de İngiliz köpeği çıkarmışlardı. Bu çok kötü hayvan önemli tutukluların gözetimiyle görevliydi ve geceyi pek büyük bir ustalıkla Fabris'in kafesin çevresinde oluşturulan boşlukta geçirecekti. Köpekle zindancı odanın asıl taş döşemesiyle tutuklunun işitilmeden üzerinde bir tek adım bile atamayacağı tahta döşeme arasında oluşturulan 3 ayaklık aralıkta yatacaklardı. Oysa Fabris geldiğinde obesans pasif odası son derece iri, yüzlerce farenin işgali altında bulunuyordu. Bunlar dört bir yana kaçıştılar. Bir tür İspanyol ve İngiliz av köpeği kırması olan köpek hiç güzel değildi ama buna karşın çok çevik göründü. Hayvanı tahta odanın altındaki taş döşemeye bağlamışlardı. Ne var ki farelerin hemen yanı başına geçtiğini hissedince öyle olağanüstü çabalar gösterdi ki tasmasını başının üzerinden aşırmayı başardı. İşte o zaman gürültüsü Fabris'i daldığı o tatlı düşlerden uyandıran deminki savaş meydana geldi. İlk diş darbelerinden kurtulabilen fareler tahta odaya sığındıklarından köpek onların ardından taş döşemeden Fabris'in kulübesine giden 6 basamağa tırmandı. İşte o zaman da çok daha başka biçimde korkunç bir gürültü başladı. Kulübe temellerine kadar sarsılıyordu. Fabris çılgınlar gibi gülüyordu. Gülmekten gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Belki onun kadar gülen zindancı kapıyı kapamıştı. Farelerin peşindeki köpeğe hiçbir eşya engel olmuyordu çünkü oda çırçıplaktı. Köpeğin hoplayıp sıçramalarına engel olacak sadece bir köşede demir bir soba vardı. Köpek bütün düşmanlarını alt ettikten sonra Fabris onu çağırdı, başını okşadı. Hayvanın hoşuna gitmeyi başardı. Şimdi bu hayvan benim herhangi bir duvardan atladığımı görürse havlamaz diye düşündü. Ne var ki bu ince siyaset onun açısından sadece bir savdı. İçinde bulunduğu düşünce durumunda o köpekle oynamaktan mutluluk duyuyordu. Hiç düşünmediği bir gariplikle Fabris'in ruhunun derinlerinde gizli bir sevinç hüküm sürüyordu. Köpekle koşuşmaktan iyice yorgun düştükten sonra Fabris zindancıya ''Adınız ne sizin?'' dedi. Kuralların izin verdiği her şeyde ekselanslarına hizmet etmek için Grillo. Pekala azizim Grillo, Ciletta adında biri bir ana yolun üzerinde beni öldürmek istedi. Ben kendimi savundum ve onu öldürdüm. Gene karşıma çıksa onu gene öldürürüm. Ama burada sizin konuğunuz olduğum sürece gene de neşeli bir yaşam sürdürmek istiyorum. Şeflerinizden izin isteyin de San Severino Sarayı'na gidip çamaşır getirin. Bir de bana çokça Nebbio d'Asti satın alıverin. Alfieri'nin yurdunda yapılan ve özellikle de zindancıların içinde bulundukları amatörler sınıfının pek hoşlandığı oldukça iyi cins köpüklü bir şaraptır bu. O beylerden 8-10'u prensin birinci kattaki dairesinden aldıkları antika ve çok yaldızlı birkaç parça eşyayı Fabris'in tahta odasına taşımaya uğraşıyorlardı. Asti şarabıyla ilgili bu sözleri hepsi de düşüncelerinde adeta dinsel bir tutumla içtiler. Her ne yapabildilerse Fabris'in yerleşmesi ilk gece için pek içler acısı oldu. Ne var ki genç adam sadece bir şişecik o güzelim Nebbio'nun yokluğundan üzülmüş göründü. Zindancılar giderken aralarında bu iyi bir çocuğa benziyor diye konuştular. Artık arzu edilecek bir tek şey var, o da bu beylerin ona para geçirilmesine izin vermeleri. Fabris yalnız kalıp da bütün o gürültü patırtının etkisinden biraz kendine gelince içinden inanılır gibi değil diye söylendi. Hapishane dedikleri bu mu şimdi? Aklından bunları geçirirken bir yandan da Trevisi'den Viso Dağı'na uzanan o uçsuz bucaksız çevreyi, Alp Dağları'nın o pek geniş zincirini, karlarla kaplı dorukları, yıldızları ve benzeri seyrediyordu. Ve işte hapishanede bir ilk gece başlıyor diye düşündü. Clelia Conti'nin havadaki bu yalnızlıktan hoşlanmasını çok iyi anlıyorum. İnsan burada bizi aşağıda uğraştıran küçüklüklerden, kötülüklerden bin fersah yukarıda hissediyor kendini. Eğer şurada penceremin altında bulunan kuşlar ona aitse Clelia'yı kesinlikle görürüm. Beni görünce acaba kızarır mı? İşte bu büyük sorunu tartışırken tutuklu gecenin hayli ilerlemiş bir saatinde uyuyabildi. Cezaevinde geçirdiği ve sürdüğü müddetçe hiç sabırsızlanmadığı o ilk gecenin daha sabahında Fabris sadece İngiliz köpek Fox'la konuşmakla yetindi. Zindancı Grillo ona hala tatlı tatlı bakıyordu ama aldığı yeni bir emir adamın dilini bağlamıştı. Üstelik de ne çamaşır getirmişti ne de Nebbio. Fabris uyanır uyanmaz Clelia'yı görecek miyim acaba diye düşündü. Ama bakalım o kuşlar onun mu? Kuşlar küçük çığlıklar koparıp çakımaya başlıyorlardı. Bu yükseltide havada işitilebilen tek gürültü buydu zaten. Bu yükseklikte hüküm süren bu sonsuz sessizlik Fabris için yenilecek ve zevk dolu bir duygu oldu. Komşusu kuşların yeni doğan günü selamlarken çıkardıkları bitmez tükenmez ve pek keskin küçük cıvıltıları hayranlıkla dinliyordu. Eğer bu kuşlar onunsa şurada penceremin altındaki odada bir an olsun görünecektir diye söylendi. Birinci katın tam karşısına düşen ve Parma Kalesi'nin ilerlemiş bir yapıtçasına onlardan yükselirmiş gibi göründü Alp Dağları'nın uçsuz bucaksız zincirlerini incelerken de Fabris'in bakışları her an kuş kafeslerine dönüyordu. Bu limon ağacından, mağından yapılmış görkemli kafesler yaldızlı tellerle süslenmişti. Pırıl pırıl aydınlık odanın ortasında yükseliyorlar ve kuşhane, büyük kuş kafesi hizmeti görüyorlardı. Fabris'in çok sonraları öğrendiği bir şey vardı. Bu oda sarayın ikinci katında saat 11'den 4'e kadar gölge olan tek odaydı. Farnese Kulesi onu koruyordu. Fabris içinden beklediğim tanrısal ve düşünceli ve belki de beni görürse kızaracak olan o yüzün yerine vekaleten kuşlara bakmakla görevli pek bayağı herhangi bir oda hizmetçisinin kaba kocaman suratının geldiğini görürsem ne kadar üzülürüm diye geçirdi. Ama eğer Clelia'yı görürsem tenezzül edip de bana bakar mı acaba? Galiba onun dikkatini çekmek için saygısız kimi davranışlarda bulunmalıyım. Benim durumumun bir takım ayrıcalıkları olmalı. Zaten her ikimiz de burada yapayalnızız. Dünyadan da o kadar uzaktayız ki. Ben görünüşte General Conti ile o türden sefillerin buyruk altında dedikleri bir tutukluyum. Ama o, Clelia, o kadar akıllı ki. Ya da daha doğru bir deyimle Kont'un tahmin ettiği gibi o kadar ince ruhlu ki, belki de babasının mesleğini hor görüyordur. Belki de üzüntüsünün nedeni budur. Yüce bir üzüntü nedeni. Ama ben gene de onun için bir yabancı değilim. Dün akşam alçak gönüllülük dolu ne büyük bir zarafetle beni selamladı. Şimdi çok iyi anımsıyorum. Como Gölü yakınlarındaki karşılaşmamızda ona bir gün gelip sizin Parma'daki güzel tablolarınızı göreceğim. Bu Fabris del Donga adını anımsayabilecek misiniz demiştim. Adımı unuttum acaba? O zaman o kadar küçüktü ki. Şaşıran Fabris düşüncelerinin akışını ansızın keserek, ''Sahi bak aklıma geldi.'' diye söylendi. ''Öfkelenmeyi unutuyorum. Antik çağların evrene birkaç örneğini gösterdiği o büyük cesaretlerden biri miyim acaba ben? Ayırdında olmadan kahraman mıyım ben? Nasıl? Ben ki cezaevinden o kadar korkardım, şimdi oradayım ve üzgün olduğumu anımsamıyorum. Söylemenin tam sırası. Korku sıkıntıdan 100 kez daha beterdi. Nasıl? Bilensin dediği gibi, 10 ay süreceği gibi 10 yılda sürebilecek olan bu tutukluluktan üzülmek için aklımı çalıştırmam mı gerekiyor? Bütün bu yeni yerleşmenin şaşkınlığı olmasın duymam gereken kaygıdan beni uzaklaştıran. Belki de istencimden bağımsız ve hiç de makul olmayan bu neşe ansızın geçiverecek. Belki de bir an içinde hissetmem gereken kapkara felaketin içine yuvarlanacağım. Her ne olursa olsun, insanın cezaevinde bulunup da üzüntü duymak için kendini zorlaması çok şaşılacak bir şey doğrusu. Öyle ya, ben gene kendi varsayımıma dönüyorum. Belki de çok güçlü bir karakterim var. Fabris'in düşlerine kalenin marangozu ara verdi. Adam pencereleri için gerekli görülen abajurun ölçüsünü almaya gelmişti. Bu hapishane ilk kez kullanılıyordu. Bu önemli bölümü tamamlamayı unutmuşlardı. Fabris içinden demek öyle diye geçirdi. Şu eşsiz görünümden yoksun kalacağım anlaşılan. Ve bu yoksunluktan üzüntü duymaya çalıştı. Ardından da marangoza seslenerek ansızın ne yani diye haykırdı. O güzelim kuşları bir daha göremeyecek miyim? Beriki de iyilik taşıyan bir tavırla ''Ah küçük hanımın o pek sevdiği kuşlar'' dedi. Bütün geri kalan her şey gibi onlar da gizlendi, silindi, yok edildi. Marangozun da tıpkı zindancılar gibi konuşması kesinlikle yasaktı ama bu adam tutuklunun gençliğine acımıştı. Ona iki pencerenin pervazına yerleştirilen, yukarı kalkarken duvardan uzaklaşan bu kocaman pancurların tutuklulara sadece gökyüzünün görünümünü bırakması gerektiğini anlattı. Marangoz Fabris'e bunu ders olsun diye yapıyorlar dedi. Tutukluların ruhunda kurtarıcı üzgünlüğü ve iyileşme isteğini artırmak amacıyla. Marangoz ardından da general bir de tutukluların pencere camlarını çıkartıp yerlerine yağlı kağıt koydurmayı icat etti diye ekledi. Fabris bu konuşmanın İtalya'da çok ender rastlanan iğneleyici biçimini pek sevdi. Can sıkıntısını giderip bir parça oyalanmak için bir kuşum olsun isterdim. Ben kuşları çok severim. Bayan Clay ile Conti'nin oda hizmetçisinden bana bir kuş satın alıverin lütfen. Marangoz nasıl diye haykırdı. Onun adını o kadar iyi söylüyorsunuz ki tanıyor musunuz yoksa? O pek ünlü güzelden söz edildiğini işitmeyen var mı ki? Ama ben ona birçok kez sarayda rastlama onuruna eriştim. Marangoz bunun ardından zavallı küçük hanım burada pek sıkılıyor diye ekledi. Bütün yaşamı şuracıkta kuşlarıyla geçiyor. Bu sabah küçük hanım çok güzel portakal ağaçları satın aldırdı. Bunları onun emri üzerine kule kapısına, sizin pencerenizin altına koydular. Korniş olmasa onları görebilirdiniz. Bu yanıtta Fabris için çok değerli sözcükler vardı. Marangoza biraz para vermenin kibar bir şeklini buldu. Marangoz ona, ben iki kabahati birden yapıyorum dedi. Hem ekselanslarıyla konuşuyorum hem de para alıyorum. Öbür gün pancurları takmak için gelirken cebimde bir kuş getireceğim. Eğer yalnız olmazsam onu uçururmuş gibi yaparım. Hatta eğer yapabilirsem size bir de dua kitabı getiririm. Dua edememek size acı geliyordur herhalde. Yalnız kalır kalmaz Fabris içinden demek ki o kuşlar onun diye geçirdi. Ama 2 gün sonra artık onu göremeyeceğim. Bunları düşününce bakışları kaygıyla buğulandı. Ama en sonunda o kadar uzun beklemeden ve onca bakıştan sonra büyük bir sevinçle Clelia'nın öğleye doğru kuşlara bakmaya geldiğini gördü. Fabris soluğu kesilerek hiç kıpırdamadan kala kaldı. Penceresinin kalın demir parmaklıklarının yanında ve çok yakında ayakta dikiliyordu. Clelia'nın bakışlarını kendisine doğru kaldırmadığı Fabris'in gözüne çarptı. Ama genç kızın devinimlerinde sıkıntılı bir hal vardı. Tıpkı kendisine bakıldığını hisseden birisinin devinimleri gibi. Genç kız istese bile bir gün önce jandarmalar Fabris'i muhafız birliğinden götürdükleri sırada tutuklunun dudaklarına gizlenen o ince gülümsemeyi unutamazdı. Clelia bütün görünüşe göre her ne kadar davranışlara büyük bir özenle dikkat ettiyse de kuşhanenin penceresine yaklaştığı sırada hissedilir derecede kızardı. Penceresinin demir parmaklıklarına yapışıp duran Fabris'in ilk aklına gelen bir çocukluk yapıp eliyle biraz o parmaklığa vurmak oldu. Böylece küçük bir gürültü çıkardı. Sonra da sadece bu nezaketsizlik fikri ona dehşet verdi. Tam bir hafta kendi gelmeyip kuşlarına bakmak üzere oda hizmetçisini göndermesini hak ederdim doğrusu. Bu ince düşünceyi Napoli'de ya da Novare'de akıl etmezdi. Farbis ateşli gözlerle Clelia'yı izliyordu. İçinden hiç kuşkusuz şu zavallı pencereyi bir göz atmaya tenezzül etmeden çekilip gidecek. Oysa pencere tam da karşısında diye geçirdi. Fabris tam yukarıda bulunması sayesinde çok iyi görebildiği odanın dibinden geri dönüp yürürken Clelia gözlerinin ucuyla bakmaktan kendini alamadı. Fabris'in onu selamlama cesaretini bulmasına bu kadarı da yetti de arttı bile. Genç adam kendini daha da yüreklendirmek için "Burada yeryüzünde yalnız değil miyiz ki?" diye düşündü. Bu selam üzerine genç kız kımıldamadan durup gözlerini indirdi. Sonra da Fabris onun ağır ağır bakışlarını yeniden kaldırdığını gördü. Ve hiç kuşkusuz kendini zorlayarak en ağırbaşlı ve en soğuk şekilde tutukluyu selamladı. Ama genç kız gözlerini susmaya zorlayamadı. Belki de kendisi ayırdığında olmadan gözleri bir an en şiddetli acımayı belirtti. Bir şey Fabris'in gözüne çarptı. Clelia o kadar kızarmıştı ki pembelik kuşhaneye gelince sıcaklığın siyah dantelden bir şalı uzaklaştırdığı omuzların yukarısına kadar hızla yayılıverdi. Fabris'in selamına yanıt veren istenç dışı bakış genç kızın heyecanını daha da artırmıştı. Clelia düşesi düşünerek o zavallı kadın benim gördüğüm gibi onu bir an olsun görebilseydi ne kadar mutlu olurdu diye geçirdi içinden. Fabris gidişinde onu yeniden selamlamayı bir parçacık umuyordu ama Clelia bu yeni nezaketten kaçınmak amacıyla kafesten kafese aşamalı olarak büyük bir ustalıkla geri çekildi. Sanki en sonunda kapıya en yakın kuşlara bakması gerekiyormuş gibi davrandı. Nihayet Clelia odadan çıktı. Fabris hiç kıpırdamadan durmuş onun çıktığı kapıya bakıyordu. Tamamıyla başka bir erkek olmuştu. O andan sonra Fabris'in tek düşüncesi yöneticinin sarayına bakan pencerenin önüne o korkunç pancuru koydukları zaman bile onu görmeyi nasıl sürdüreceğini tasarlamak oldu. Bir akşam önce yatmadan yanındaki altınların büyük bir bölümünü tahta odasını süsleyen fare deliklerine gizlemenin uzun sıkıntısına katlanmıştı. Bu akşam da saatimi gizlemeliyim. Çentikli bir saat zemberiyi ve biraz da sabırla tahtayı hatta demiri kestiklerini işitmemiş miydim? Demek ki o pancuru kesebilirim. Bu saati gizleme çalışması Fabris'e hiç de uzun gelmeyen tam 2 saat sürdü. O sadece amacına ulaşmanın çeşitli yollarını bildiğini düşünüyordu. Eğer becerebilirsem diye söyleniyordu, pancuru oluşturacak meşe tahtasından bir parçayı pencerenin pervazına oturtacak olan bölüme doğru kare biçiminde düzgünce kesebilirim. O parçayı duruma göre çıkarıp sonra gene yerine koyarım. Bu küçük düzeni görmemezlikten gelmesi için elimdekini avcumdakini Grillo'ya veririm. Artık bundan böyle Fabris'in bütün mutluluğu bu işi başarabilme olasılığına bağlıydı. Bundan başka hiçbir şey düşünmüyordu. Onu sadece bir görebilsem mutlu olurum diyordu kendi kendine. Yok, hayır, benim onu gördüğümü onun da görmesi gerek. Bütün gece Fabris'in kafası marangozluk buluşlarıyla dolup taştı. Böylece bir tek kez olsun Parma Sarayı'nı, prensin öfkesini ve benzerini düşünmedi bile. Şunu da itiraf edelim ki düşesin içine gömülmüş olması gereken derin acıyı da aklına hiç getirmedi. Genç adam büyük bir sabırsızlıkla ertesi günü bekliyordu ama marangoz bir daha görünmedi. Besbelli cezaevinde ona liberal gözüyle bakıyorlardı. Haşin, kavgacı, suratsız bir başkasını gönderdiler. O da Fabris'in zekasını arayıp bulduğu bütün nazik güzel sözlere hiç de hayra alamet olmayan kötü bir homurdanmayla karşılık veriyordu. Düşesin Fabris'le bir haberleşme bağı kurmak için denediği sayısız girişimlerden birkaçı Raversi Markizi'nin sayısız casusları tarafından ortaya çıkarılmıştı. Markiz de General Fabio Conti'ye her gün haber ulaştırıyor, onu ürkütüyor, öz saygısını yaralıyordu. 8 saatte bir 6 muhafız eri zemin kattaki büyük 100 sütunlu salonu nöbet değiştiriyordu. Ayrıca hapishane müdürü koridorda birbirini izleyen her 3 kapıya da birer nöbetçi zindancı dikti. Tutukluyu gören tek yaratık olan zavallı Grillo da Farnese Kulesi'nden haftada bir kez çıkmaya mahkum edildi. Adamcağızın da buna pek canı sıkıldı doğrusu ya. Öfkesini Fabris'e de hissettirdi. O da Berikin'e şu sözcüklerle yanıt verme akılını gösterdi. Dostum, Nebbia d'Asti'ye kuvvet ver. Bunları söyledikten sonra da adama para verdi. Grillo da ancak tutukluğun işitebilmesi için fısıltı haline yükseltebildiği bir sesle bakın diye haykırdı öfkeyle. Bütün dertlerimize avutan bunu bile almamızı yasaklıyorlar. Benim de bunu 100 geri etmem gerekirdi aslında ama adam sende, alıyorum. Zaten 70 para bu. Hiçbir şey konusunda hiçbir şey söyleyemem ki. Hadi hadi, iyice suçlu olmanız gereksizin. Sizin yüzünüzden bütün kalenin altı üstüne geldi. Sayın Duşes'in girişimleri zaten içimizden o üç kişinin kovulmasına neden oldu. Pancur acaba öğleden önce hazır olur muydu? Bütün o upuzun sabah boyunca Fabris'in yüreğini çarptıran en büyük sorun işte bu oldu. Kalenin saatinde çalan bütün çeyrekleri sayıyordu. En sonunda 11'den sonraki çeyrek çaldığı halde Pancur hala gelmemişti. Kleyla kuşlarına bakmak için yeniden göründü. Acımasız zorunluluk Fabris'in cüretine o kadar büyük ilerlemeler sağlatmıştı ki genç kızı artık bir daha görememe tehlikesi ona o kadar her şeyin üzerinde görünüyordu ki Kleyla'ya bakarken parmağıyla Pancur'u testereleme devinimi yapma cüretini gösterdi. Şurası da bir gerçektir ki genç kız cezaevinde pek kışkırtıcı olan bu işareti görür görmez yarım yamalak bir selam verip hemen çekildi. Şaşırıp kalan Fabris kendi kendine ne oldu şimdi diye düşündü. En kaçınılmaz zorunluluğun esinlendirdiği bir el işaretinde gülünç bir teklifsizliği görecek kadar akılsız mı bu kız yoksa? Oysa ben kuşlarının bakımını yaparken onu kocaman bir tahta kipenkle gizlenmiş görse bile arada sırada cezaevinin penceresine bakma tenezzülünde bulmasını rica etmek istiyordum ondan. Kendisini görmek için insan olarak elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyordum ona. Ey ulu tanrım, yoksa bu saygısız el işareti yüzünden yarın gelmez mi? Fabris'in uykusunu kaçıran bu korku bütünüyle gerçekleşti. Ertesi gün saat 3'te Fabris'in pencerelerinin önüne kocaman iki pancurun konması tamamlandığında Kleyla görünmemişti. Çeşitli parçalar dışarıdan pencerelerin demir parmaklıklarına bağlanan halatlar ve makaralar yoluyla kalın kulenin sahanından yukarı çekilmişti. Doğruyu söylemek gerekirse dairesinin bir pancurunun arkasına gizlenen Kleyla işçilerin bütün devinimlerini büyük bir kaygıyla izlemişti. Fabris'in öldürücü tasarısını çok iyi görmüştü ama o da kendi kendine verdiği sözü tutma yürekliliğini gösterdi. Kleyla küçük bir liberalizm yobazıydı. İlk gençlik çağında babasının toplumunda işittiği bütün liberalizm konuşmalarını ciddiye almıştı. Babasının aklı fikri sadece kendisine bir konum edinmekti. Kleyla da buradan yola çıkarak Dalkavuk Saraylı'nın gevşek karakterini hor görmeye, hemen hemen ondan nefret etmeye kadar varmıştı. Evliliğe karşı duyduğu soğukluk işte buradan kaynaklanıyordu. Fabris geldiğinden beri Kleyla vicdan azabıyla kıvranıyordu. Kendi kendine işte diyordu. Şimdi de benim utanmaz yüreğim babama ihanet etmek isteyenlerden yana çıkıyor. Çekilmeden bir kapıyı testereyle kesme işaretini yapma cüretinde bulunuyordu biri de. Ardından da büyük bir üzüntüyle ama diye düşündü. Bütün kent onun pek yakında idam edileceğinden söz ediyor. Yarın uğursuz gün olabilir. Bizi yöneten canavarlarla dünyada hangi şey olanaksız ki? Belki de pek yakında kapanacak olan o gözlerde ne tatlılık, ne kahramanca dinginlik. Tanrım, kim bilir düşes kaygıdan, üzüntüden nasıl kıvranıyordur. Onun büsbütün umutsuzluğa kapıldığını söylüyorlar. Ben tıpkı o kahraman Charlotte Corday gibi gidip prensi hançerle vuracağım.